Ayrım 13.
Ben sadece senden dolayı ve seninle birlikte benim. İnsan kendi beninin bilincine, sadece sen olanın bilinçteki, görünür, kavranabilir, ben oluşumdan dolayı varabilir. Kendinin bilincinde olmak, her şeyden önce başkalarının bilincinde olmaktır. Eşit, farksız ve cinsiyetsiz ben, boş bir düşünceden başka bir şey değildir. Bu nedenle Feuerbach, insanın kadın ve erkek olarak iki cinsten oluşmasının önemini vurgular ve hayvanların da dişi ve erkek olarak ayrıldığına işaret eder. Soru, insanın hayvanla ortak olmayan yönü nedir biçiminde oluşturulmuştur. Ona göre farklılık sadece şudur. Hayvanlarla ortak olan ama insanda insanileştirilen, tinselleştirilen, soylulaştırılan ama ne yazık ki sıklıkla çirkinleştirilen ve kötüleştirilenlerdir.
Feuerbach, Zur Etik, Der Ödemonismus, Akt, S. Özbek, Feuerbach'ta Mutluluk Ahlakı, Felsefe Logos, Sayı 1, Sayfa 42-43, 1997. Feuerbach'a göre insanın oluşumuna ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Çünkü ilk insan en azından bizim anladığımız anlamda insan olamaz. İnsan olan ilk, ikinci olmak durumundadır. Bu ilk olan ikinci, bir başka insan tarafından karşılanmış ve yetiştirilmiştir. Bu ise en azından iki insanı gerekli kılar, erkek ve kadın olmak üzere.
Feuerbach, cinsler arasındaki ilişkinin ahlaksal temel ilişki olarak adlandırılabileceğini belirtir. Ona göre kilisenin rahiplere evlilik yasağı koyması ahlaksal olarak bir imkansız, olmaması gereken ve anlaşılmaz bir durumdur. Evlilik yasağı yasal bir suçtur. Kendi deyimiyle nerede bir cürüm ve böylesine insan doğasına karşı olan bir cürüm tanınır ve onay görürse orada insan doğasına karşı işlenen her suç kendinde kutsal olarak görülür. Ama cinsler arasındaki ilişkiden kaynaklanan moral, bu kutsal buyruğun planları dışında kalır. Feuerbach'a göre ancak insandan insana, birinden ötekine, benden sene ilişkinin olduğu yerde ahlaktan söz edilebilir. Bir ahlaksal anlam ya da değer, başkasına karşı olan yükümlülükler görülebilir, tanınabilir durumdaysa, bu noktada bireyin kendi kendisine karşı olan ahlaksal anlam ve değerlerden söz açmak mümkün olur. Feuerbach, iyi ve ahlaksal olanın aynı şey olduğunu belirtir. Ama iyi sadece başkası için iyi ise iyidir. Ancak burada karşımıza çıkan problem, bunun nasıl mümkün olacağıdır. Çünkü eğer insan bencil bir mutluluk dürtüsüne sahipse, başkalarına karşı olan sorumluluklarını nasıl kabul edecektir? Feuerbach, insanın daha ana rahminde bir başkasına bağlı olduğunu, yaşam için gerekli olanları daha baştan bir başkasıyla paylaşmak zorunda olduğunu belirtir. Örneğin, yaşamın başlıca unsurlarından biri olan anne sütünün emilmesi, aynı zamanda ahlakın unsurlarının da emilmesi demektir. Başkasına olan yükümlülüğünü, sorumluluğunu tanımayan insanın aile ve toplum yaşamının dışına düşmesi söz konusudur. Feuerbach, hukuku da bir tür ahlak olarak görür. Ancak bunun alanı oldukça belirlenmiş ve sınırlanmış durumdadır. Çünkü bu alandaki yükümlülükler uyulması gereken yükümlülüklerdir ve bu yapılmadığında bir utanç duyma ya da toplumsal bir ceza söz konusudur. Feuerbach'ta ahlak ve hukuku birleştirme çabası görülmektedir. Ona göre ahlak alanında insan olmaktan vazgeçilerek melek ya da herhangi bir tanrısal bedensiz yaratıklarla özdeşleşmemiz söz konusu değildir. Çünkü bir bireyin sadece kendisi için adalet istemesi, insan denilen canlının her şeyden önce tek taraflı, tamamlanmamış, sınırlı, yarı gönüllü oluşunun ifadesidir.
Bunun tamamlanması, noksanlarının giderilmesi ve ortadan kaldırılması için ahlaka gereksinme vardır. Ama burada da karşımıza çıkan soru, ahlakın egoizmi, bencilliği ortadan kaldırıp kaldıramayacağıdır. Feuerbach'a göre, iyinin ancak başkası için iyi olduğunda iyi olması doğrudur. Ancak bu bireyin başkasının mutluluğu için kendini mutsuz etmesi ve kendisi için iyi olanı istememesi demek değildir. Feuerbach'a göre ahlak, başkasının mutluluğundan yalıtılmış, soyutlanmış, bağımsız ya da bilinç ve istekle başkasının mutsuzluğu üzerine kurulan mutluluğu tanımaz ve istemez. Ahlak, yalnızca toplumsal, kolektif bir mutluluğu tanır. Feuerbach ahlaklı olmayı şöyle ifade eder. Başkasının mutluluk ve mutsuzluğuna etkin katılım. Mutluyla mutlu, mutsuzla mutsuz olmak. Ama sadece her nerede mümkünse orada, kendiliğinden de anlaşılacağı gibi, kötünün ortadan kaldırılmasını sağlamak. Ahlak işte budur. Ancak Feuerbach, her ne yapılırsa yapılsın, insana özgü egoizmden uzaklaşılamayacağını belirtir. Ama önemli olan ve ayrımına varılması gereken boyut, kötüyü insani olmayanı ve iyiyi kendinde taşıyan egoizmle, başkalarına kötülük yaparak kendini tatmin eden bencillik arasındaki farktır. Feuerbach'a göre, eğer bir kimse herhangi bir duyu ötesi, metafizik gerçekliği insanlar için en yüksek hakikat olarak sunuyorsa, onun için insani, bu dünyaya ait olan mutluluk hiçbir şey ifade etmez. Feuerbach, AG'ye sayfa 44-45-46. Antropolojiyi felsefenin temel disiplini haline getiren Feuerbach, insanı ele alırken ne dünyadan, ne Hegel gibi dünya tininden, ne de Descartes ve Kant gibi insan aklından yola çıkar. O bütün olarak insanı hareket noktası olarak alır. İnsana ilişkin her türlü problemi bu hareket noktasından yola çıkarak yanıt arar. Ona göre insan felsefenin konularından biri olmamalı, felsefenin merkezinde yer almalıdır. Bu tutumuyla günümüzün bir habercisi de olan Feuerbach'ın tutkulu bir biçimde insanı savunmasının nedeni onun teolojiye karşı tutumu, antropolojinin teolojinin yerini alması, Tanrı-insan ilişkisinin bugüne kadarki yönünün tersine çevrilmesidir. Antropoloji teolojinin gizidir. İnsanın Tanrı'ya yüklediği tüm özellikler artık birincil olarak insanın özellikleri, insanın Tanrı'ya yansıttığı özellikler olarak görülmeli. Kısaca onlar insana geri verilmeli. Yalnız insanı onurlandırmalı, yalnız insanı yüceltmelidirler. Harun Tepe, İnsanın Kozmos'taki Yeri çevirisinin giriş kısmı, sayfa 20-21. Feuerbach, antropolojik açıdan teolojiyi ve spekülatif felsefe hakkında şunları söylemektedir. Teolojinin gizi antropolojidir. Spekülatif felsefenin gizi ise teolojidir, spekülatif teolojidir. Genel teoloji ile spekülatif teoloji arasındaki fark şundan ileri gelmektedir. Genel teoloji, tanrısal özü, korku ve anlayışsızlık nedeniyle öte dünyaya göndermişken, spekülatif teoloji bu dünyaya getirmekte, yani canlandırmakta, belirlemekte, gerçekleştirmektedir. Feuerbach, modern spekülatif felsefenin kurucusunun Spinoza, yeniden canlandırıcısının Schelling ve tamamlayıcısının da Hegel olduğunu belirtir. Teolojinin özü, aşkın insanların dışına konmuş insani özdür. Hegel, mantığının özü aşkın düşünmedir. İnsanların dışına konmuş insani düşünmedir. Nasıl ki teoloji insanları daha sonra vazgeçilmiş özü kendileriyle özdeşleştirmek için bölüyor ve vazgeçişe zorluyorsa, aynı şekilde Hegel'de doğanın ve insanın yalın, kendiyle özdeş özünü birbirinden zorla ayrılanları tekrar zorla dolayımlamak için çoğaltmakta ve parçalamaktadır. Feuerbach, Geleceğin Felsefesinin İlkeleri, sayfa 61 ve 63. Feuerbach'a göre dilsel açıdan insanın adı da kendine özgü bir ad olmakla birlikte aslında tüm adların adı durumundadır. Çünkü insan her zaman neyi adlandırır ve ifade ederse hep kendi özünü dışa vurur. Bu nedenle dil, insanlığın eğitim düzeyinin ne kadar yüksek ya da düşük olduğunun ölçütüdür. Tanrı adı, insanın en yüce güç, en yüce öz, yani en yüce duygu, en yüce düşünce saydığı şeyin adıdır sadece. Feuerbach'a göre, insan adı aynı zamanda gereksinimlere, duyumsamalara, kanaatlere sahip insanı, manevi dünyasından farklı genel, kamusal niteliklerinden farklı kişi olarak insanı, sanatçıdan, düşünürden, yazardan, yargıçtan farklı insanı ifade eder. Sanki düşünür, sanatçı, yargıç olmak insanın tipik, önemli bir özelliği değilmiş, insan sanatta, bilimde kendi dışındaymış gibi. Spekülatif felsefe, insanın önemli niteliklerinin insandan bu şekilde yalıtlanışını teorik olarak saptamış ve böylece birçok soyut niteliği bağımsız özler olarak yüceltmiştir. Feuerbach bununla ilgili olarak Hegel'den hukuk üstüne bir alıntı yapar. Hukukta nesne şahıstır, ahlaksal görüş açısından ise özne, ailede aile üyesi, burjuva toplumunda ise yurttaş,
gereksinimler açısından bu, tasarımın insan adı verilen somutluğudur. Demek ki ancak burada ve de aslında sadece burada insan bu anlamda söz konusudur. Freud'a göre burada yurttaş, özne, aile üyesi, şahıs da olsa gerçekte hep tek ve aynı özden, sadece başka bir anlamda, başka bir nitelikteki insandan söz edilmektedir. Oysa ona göre insan olmadan hukuk, irade, özgürlük, kişilik hakkında yapılan tüm spekülasyonlar, bütünlüğü, zorunluluğu, tözü, nedeni, realitesi olmayan bir spekülasyondur. İnsan özgürlüğün varoluşudur, kişiliğin, hukukun varoluşudur. Sadece insandır, hiç de cebenin, Leibniz'ci monadın, mutlak olanın temeli ve zemini. Feuerbach, AGY sayfa 74-75. Bundan dolayıdır ki yeni çağın önünde duran görev, Tanrı'nın gerçekleştirilmesi ve insanileştirilmesi, teolojinin antropolojiye dönüştürülmesi ve onun içinde eritilmesiydi. Feuerbach, AGY sayfa 77. Feuerbach'a göre genel teoloji insanın görüş açısını Tanrı'nın görüş açısı haline, buna karşılık spekülatif teoloji Tanrı'nın görüş açısını insanın ya da daha çok düşünürün görüş açısı haline getirmektir. Tanrı genel teolojinin nesnesidir, hem de herhangi başka duysal bir nesne gibi, ama aynı zamanda yine onun öznesidir, hem de insani özne gibi. Tanrı kendi dışındaki şeyleri yaratır. Kendisiyle ve başka, kendi dışında var olan özlerle ilişki içindedir. Kendini ve aynı zamanda başka özleri sever ve düşünür. Kısacası insan kendi düşünce ve duygularını, Tanrı'nın düşünce ve duyguları, kendi özünü, kendi görüş açısını, Tanrı'nın özü ve görüş açısı haline getirir. Ancak spekülatif teoloji bunu tersine çevirir. Genel teolojide Tanrı bu yüzden kendisiyle bir çelişki içindedir. Çünkü onun insani olmayan, insanüstü bir öz olması gerekir. Ama tüm belirlenimlere göre aslında insani bir özdür. Buna karşılık spekülatif teolojide ya da felsefede Tanrı insanla bir çelişki içindedir. Onun, insanın, en azından aklın özü olması gerekir. Oysa gerçekte insani olmayan, insanüstü, yani soyut bir özdür. İnsanüstü Tanrı genel teolojide sadece yüce duygular yaratan boş bir sözdür. Bir tasarım, hayal gücünün bir oyunudur. Spekülatif felsefede ise hakikattir, acı gerçektir. Spekülatif felsefenin bulmuş olduğu derin çelişkinin nedeni, onun tanrıcılıkta sadece bir hayal gücü ürünü, uzakta tutulan, belirsiz, müper bir öz olan Tanrı'yı güncel, belirli bir öz haline getirmesinden ve böylece sisler içinde uzakta bir öz tasarlayan, yanılsamalı büyüyü bozmasından ileri gelmektedir. Feuerbach, AGY sayfa 82-83. Feuerbach'a göre, tanrısal özün başlıca özgürlükleri ya da yüklemleri, spekülatif felsefenin başlıca özgürlükleri ya da yüklemleridir. Feuerbach, AGY sayfa 84. O buradan hareketle eski ve yeni felsefe ayrımını getirir. Eski felsefe ben soyut, sadece düşünen bir özüm, beden benim özüme ait değildir önermesini çıkış noktası alırken, yeni felsefe ise şu önermeyle başlar. Ben gerçek, duysal bir özüm, kendi bütünlüğü içinde beden benim, benimdir, benim özümdür. Bu nedenle eski filozoflar duysal tasarımları önlemek, soyut kavramları kirletmemek için duyularla sürekli bir çelişki ve çatışma içinde düşünüyorlardı. Yeni filozoflar ise duyularla uyum ve barış içinde düşünmektedirler. Eski felsefe duysallığın hakikatini, varlığı, kendi içinde kavrayan Tanrı kavramında bile kabul ve itiraf etmiştir. Çünkü bu varlığı yine düşünülmüş varlıktan farklı bir varlık. Geistin dışında, düşünmenin dışında bir varlık. Gerçekten nesnel, yani duysal bir varlık olması gerekiyordu. Ama sadece gizlenmiş, sadece kavramsal, sadece bilinçsiz ve isteksiz. Çünkü eski felsefe buna mecburdu. Yeni felsefe ise duysallığın hakikatini sevinçle, bilinçle onaylamaktadır. O açık yürekli, duysal bir felsefedir. Feuerbach, AGY sayfa 122. Feuerbach, eski ve yeni felsefe ayrımı yaptıktan sonra ise insanı temel alan yeni felsefenin nesnesini belirlemektedir. Kendi gerçekliği ve bütünlüğü içindeki gerçek olan, yani yeni felsefenin nesnesi, yalnızca gerçek ve tam bir özünde nesnesidir. Bu nedenle yeni felsefe bilgisinin ilkesi olarak, özne olarak kendine, beni değil, mutlak, yani soyut, geisti değil, kısacası yalnız kendi için aklı değil, insanın gerçek ve tam özünü almaktadır. Aklın realitesi, öznesi sadece insandır, düşünen insandır, yoksa ben değildir, akıl değildir. Demek ki yeni felsefe, yalnız kendi için aklın tanrısallığına, yani hakikatine değil, bütünlüğü içindeki insanın tanrısallığına, yani hakikatine dayanmaktadır. Ya da, yeni felsefe elbette akla dayanır ama özü insani öz olan bir akla. Demek ki özü, rengi ve adı olmayan bir akla değil, insan kanıyla sulanmış bir akla dayanır. Bu yüzden eski felsefe sadece rasyonel olan hakiki ve gerçektir derken, yeni felsefede sadece insani olan hakiki ve gerçektir der. Çünkü rasyonel olan sadece insani olandır. Aklın ölçütü sadece insandır. Feuerbach, AG'ye sayfa 133. 4. 3. Marx. Marx'ın felsefesinde çeşitli akımların ve filozofların etkisi olduğu söylenebilir. Bunlar arasında klasik Alman felsefesi, klasik İngiliz ekonomi politiği ve Fransız sosyalizmi yer alır. Ancak o bunları bir araya getirerek yeni bir felsefe, bir eylem, praksis felsefesi meydana getirmiştir. Çünkü o felsefenin dünyayı yalnızca yorumlamakla yetinen bir şey değil, aynı zamanda onu değiştirmesi gereken bir etkinlik olduğu görüşündedir. Marx, Alman idealist felsefesine ve özellikle Hegel'e büyük ilgi duymuştur. Ama hayatın somut problemlerini çözmek isteyen Marx, daha sonra Hegel felsefesini kabul edilemez bularak Feuerbach'ın düşüncelerine yakınlık duyar. Ancak Feuerbach'ın insanı sadece bir nesne olarak ele alan ve onun etkin yanını hesaba katmayan maddeciliğini de yeterli görmez. Böylece Marx, diyalektiği bütün idealist ve mistik yanlarından ayıklayarak, tarihsel ve diyalektik bir maddeciliğe yöneldi. Selahattin Hilal, Diyalektik Düşüncenin Tarihi, sayfa 171. Ona göre, önceki bütün maddeciliğin başlıca kusuru, Feuerbach'ın maddeciliği de dahil, nesneyi, gerçekliği, duyularımızla kavradığımız varlığı, sadece nesne ya da sezgi biçiminde anlamış olması ve duysal insan etkinliği olarak, pratik etkinlik olarak anlamamasıdır. Yani öznel açıdan ele almamasıdır. Marx, Feuerbach üzerine tezler, sayfa 95. Marx, T'nin fenomenolojisini eleştirmekle birlikte, bu yapıtın düşünce tarihi bakımından büyük önem taşıdığını kabul eder ve yapıtta ileri sürülen gelişme kavramının ve bu gelişmenin diyalektik formlarının çok önemli olduğunu belirtir. Ama Marx'a göre, tarihteki bütün değişmeler, idenin ya da tinin etkisiyle değil, insanların etkinliklerinin sonucu, ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakan Marx, Hegel'in yapıtı hakkında şunları söyler. Hegel'in fenomenolojisinin ve vardığı sonucun, bu sonuç diyalektiğin kendisidir, yani yaratıcı ve belirleyici ilke olarak olumsuzluktur. Önemli yanı, insanın öz üretimini bir süreç olarak görmesi, maddeleştirmeyi bir somut karşılık olarak, yani bir dışlaşma ve bu dışlaşmanın ortadan kaldırılması olarak ele almasıdır. Bu sonucun önemi Hegel'in emeğin özünü kavramış olması ve nesnel insanda, yani gerçek olduğu için hakiki olan insanda, kendi öz emeğinin sonucunu görmesidir. Akt S. Hilal, AG'ye sayfa 171-172. Marx, gelişme ve evrimi bir tin ya da ideye değil, somut insana bağlamakta ve onun üzerinde temellendirmektedir. Marx'ta bilinç, Hegel'de olduğu gibi tarihi belirleyen bir özne değil, tarihsel bir ürün olarak görülür. Marx, insanın felsefi kurgular çerçevesinde değil, toplumsal ilişkiler çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgular. Ona göre insanın durumu, emeğin durumu tarafından belirlenir. Hatta Marx bu konuda emeği insanoğlunun özü olarak görmesinden ötürü Hegel'i modern ekonomi politiğin görüşlerini benimsemiş bir düşünür olarak gösterir. Hegel modern ekonomi politiğin bakış açısını benimsemiştir sözüyle. Ancak Marx emeği düşüncenin tek başına yaptığı soyut bir şey ya da gerçekleştirdiği bir süreç olarak görmez. Ona göre somut ve gerçek bir süreç olan emek aracılığıyla insan kendini dışlaştırmakta ve nesneleştirmektedir. Yani kendini yabancılaştırmaktadır. Çünkü Marx, nesnelleşmiş emeğin sonunda insanın karşısına dikilerek bu insana doğal varlığını ortaya koymaktan alıkoyduğunu açıklamaktadır. Bu nedenle insanın dışlaşması ve nesnelleşmesi yalnızca düşünce alanında kalınarak aşılamaz. İnsan dışlaşmış ve kendine yabancılaşmıştır, özel mülkiyet ve devlet olarak. Ama bu yabancılaşmanın yine somut ve maddi koşullar içinde aşılması gereklidir.
Ancak tarihsel gerçekleri ve durumları değiştirmek koşuluyla yabancılaşmayı aşmak mümkündür. Pratik faaliyet yani emek ve iş insanın yabancılaşmasına yol açmıştır. Ama insanın uğradığı bu yabancılaşmayı aşması için gerekli olan koşullar yine bu yabancılaşmanın içinde mevcuttur. Yani insanın yabancılaşması diyalektik bir şeydir. Kendisini ortadan kaldıracak olan çelişkiyi içinde taşımaktadır. Denilebilir ki insanın praksisi tarihsel gelişmenin koşuludur, tarihsel hareket ettiricidir. İşte Marx, tarihsel maddeciliği bu düşüncelerden hareketle kurmuştur. İnsanoğlunun yaşayışını tarihsel ve somut koşulları içinde incelemek istemesi, onu iş bölümü, mülkiyet, üretim biçimi gibi kavramlara ve ekonomi politiğin alanına yöneltmiştir. S. Hilav, AGY, sayfa 172-173. Marx'ın tarihsel oluşumu açıklamasındaki temel belirleyici etkenler ekonomik niteliktedir. Pratik, toplumsal yaşamın ve bilginin, bilincin kaynağı olarak görülür. İnsanlık tarihinin temelinde insanların yaşamlarını sürdürmeleri için yaptıkları üretim vardır. İnsanlar daha çok üretim ilişkilerinin belirlediği ama kendilerinin egemen olmadıkları toplumsal ilişkiler kurmaktadırlar. Tarihin gidişi ve toplumsal değişimlerin nedeni de üretim ilişkilerindeki değişmelerdir. Başka bir deyişle, tarihteki değişmeler ahlaksal ilkelerin gerçekleştirilmesi çabalarının değil, ekonomik yasaların ürünüdür. Marx da insanın bilincinin varlığını değil, toplumsal varlığının bilincini belirlediğini söylemektedir. Ama burada söz konusu olan tek yanlı bir etkilenme ve belirlenme olmayıp, çok yanlılık ve karşılıklı etkileşimdir.